Ayrım 30 sayfa 242. Tavut, kutsal aldanışın soy ağacı. Soner Yalçın. ABD patentli ümmetçilik. İdeolojik hegemonyanın nedenleriyle yüzleşmek şart. İbrahim Kalın'ın çevresinden örnek vereyim. İslam bir başkaldırı hareketidir. Müslüman olmanın manası da haksızlığa, adaletsizliğe, suistimale, sömürüye, sömürgecilik ile emperyalizme, ırkçılık ile kavimciliğe başkaldırma iradesinde yatmaktadır. Bu sözlerin sahibi Profesör Teoman Duralı. Duralı olağanüstü bulduğu iki adamın Lenin ile Gazali'nin karşılaştırmasını yaptı. Sağcı değildi ama o çevrelerin değer verdiği bir Türk İslamcıydı. 20 kitabı uluslararası hakemli dergilerde 36 bilimsel makalesi olan Duralı ile yapılan Öyle Geçer Ki Zaman isimli bir de Nehir Söyleşi kitabı var. Alıntılarım bu kitaptan. Dipnot: Ali Değirmenci, Öyle Geçer Ki Zaman, Teoman Duralı kitabı, Turkuaz Kitap 2020. ABD projesi yeşil kuşakla kast olunan Sovyet Rusya ile uydularını Müslümanlara kuşattırmak. Gaye Sovyetleri batırmak. Erbakan yeşil kuşağa karşı çıkan adamdır. Kısa zamanda ne yapılmak istendiğini sezer, kalbur üstü dürüst ve zeki bir kişi. Erbakan'dan hayır gelmeyeceğini anlayan ABD meshur davaya uygun düştüğünü gördüğü muhteris Fethullah Gülen'i memur eder. 1993-1994'ten itibaren milli Müslümanlık ile gavur Müslümanlığı çatışır hale gelmiştir. Yani Fethullah ile Erbakan. Erbakan Müslümanları birleştirip bütünleştirme etkinliğinin başını Türklerin çekmesi gerektiğine inanıyordu. Fakat Türkiye'nin dışında ümmet fikrine yatan Müslüman bulamadı. Çevremizdeki bu işe ne Arap ne de Fars yanaştı. Pakistan kemküm etti. Erbakan'ın sahneden çekilmesiyle İslam Birliği fikri darbe yedi. Biz de aşırı Müslümanlar Türklüğü bir tarafa atarlar. Bunu İbn Haldun Üniversitesi'nde görüyorum. Niye bu okulun adı İbn Haldun diye sorduğumda çok büyük bir Müslüman bilgin dediler. Olabilir de Farabi, Ali Kuşçu, Ulu Bey, Ali Şir Nevai, Yusuf Has Hacip, Yunus Emre, Ahmet Cevdet Paşa Müslüman değiller miydi? Niye onların adı verilmiyor? Var mı Araplardan bu söylediğim adlarla üniversite kuranlar? Ümmet aşkıymış. Tamam, ümmet aşkı. Fakat bizden başka Müslüman milletlerde o aşkı görmüyorum. Ne hazin bir yanılgı. Müslümanlığa ağırlık verdiğinizde Türklüğünüzü ihmal ediyor, Türklüğü sıklet merkezi kıldığınızda Müslümanlıktan vazgeçiyorsunuz. Halbuki ikisi birbirini bütünlemek zorundadır. Bence İslam Birliği'nden önce Türkleri siyasi olmasa bile dil kültür çatısı altında toplamak gerekir. Ata ocağından bu yana cemaatlere, tarikatlara düşman kesilmişimdir. Bunları sevmedim. Nifak getirdiklerini gördüm. Büyük karışıklık dönemlerinde, mesela Osmanlı'nın Yıldırım Beyazıt sonrası girdiği karışık ortamda yararları oldu mu? Oldu. Sadece bir süre için. Devlet yeniden başa geçtikten sonra tarikatlara prim vermemek lazım. Bugün yine bu tehlike devam ediyor. FETÖ'ye seçenek olarak getirilen tarikatların şu anda ne yaptığı belli değil. Yarın FETÖ olmayacaklarına dair elimizde güvence yok. Bunları Müslümanlığa aykırı görüyorum. Müslümanlıkta ruhban sınıfı neviinden Allah adına konuşacak kimse yoktur. Bunlarsa ona soyunurlar. Dini dünya işlerine alet ettiğinizde son sığınağımız olan dini böyle mahvediyorsunuz ve berhava ediyorsunuz. Allah insanların çekişmelerine, sürtüşmelerine konu kılınamaz. Dini toplumu iktidara etmeye memur edemezsiniz. Emperyalizmi hedef almayan millicilik. Israrla üzerinde duracağımız hakikat şudur. İktidar ve çevresi bugünlerde emperyalizm kavramını dillerinden düşürmüyorlar. Tanımı ilk yapan İngiliz ekonomist John A. Hobson oldu. İngilizlerin Güney Afrika'yı işgal eden 2. Boer Savaşı ardından çığır açıcı emperyalizm tanımını yaptı. Tartışmasız başyapıtı 1902'de yazdığı Imperialism, A Study adlı kitabı oldu. Ona göre emperyalizm, Batı'nın kendi iktisadi ve stratejik çıkarlarına hizmet eden bir istila biçimiydi. Kavram Osmanlı'ya ne zaman geldi? Batı'nın 1838'den itibaren siyasi iktisadi kontrolünü yoğunlaştırdığı süreçte Jön Türkler ve İttihatçılar sömürgeciliğe pek duyarlı olmadılar. Kafalarında daima temel hak ve özgürlükler vardı, sömürü yoktu. Egemenlik sorununu gündeme ilk getiren Alman Marksist Alexander H. Parbus 1867-1924 oldu. 1912'de Türk Yurdu dergisine şunları yazdı. İş işten geçmeden gözünüzü açın. Eğer siz milletinizin kanının son damlasını akıtmakta bulunduğunu hissetmiyor, eğer siz düşmanlar tarafından av hayvanı gibi sıkıştırılmakta olduğunuzu görmüyorsanız, size bu risale sahifelerinde bu hususa dair daha fazla ne söylenebilir? Parbus bir yıl sonra bir kitap yazdı. Türkiye'nin can damarı, Devleti Osmaniye'nin borçları ve ıslahı. Emperyalizmin ekonomik sömürüsüne dikkat çekti. Lenin'in meşhur eseri Emperyalizm, Kapitalizmin En Son Aşaması kitabını yazmasına daha 4 yıl vardı. Kuşkusuz Lenin, emperyalizm kavramını kapsam itibariyle en geniş manaya ulaştırdı. Sömürgecilikle emperyalizmin arasındaki ayırt edici özelliğin kapitalizm olduğunu ortaya koydu. Mustafa Kemal Atatürk deyince aklınıza tam bağımsızlıkçı, anti-emperyalist mücadele gelmeli. Peki Atatürk'ün bu ideolojik, politik çizgiyi savunmasını nasıl açıklayabiliriz? Osmanlı düşünce hayatının Yusuf Akçura gibi birkaç aydırı saymazsak son derece çorak olduğunu biliyoruz. Ama Atatürk'ün kütüphanesi bu konuda bize yol gösteriyor. Yurt dışından sürekli kitap getirtip okuduğunu biliyoruz. Mesela Herbert Gowan, Ernest Lewis veya Charles Saint Nobos'un tarih kitapları gibi. Mesela Jean-Baptiste Say, Charles Guide veya Charles Rist'in ekonomi kitapları gibi. Mesela Atemar Esmain, Leon Dugui veya Maurice Hauer'ın hukuk kitapları gibi. Russolar, Montesquieu'ler, Durkheim'lar kimler yok ki? 3.997 kitap okuyan, notlar çıkaran bir liderden bahsediyoruz. Atatürk'ü etkileyen yazarların başında Herbert George Wells olduğunu düşünüyorum. Nutuk'ta iki kez Wells'ten alıntı var. Wells, sosyalist görüşleriyle bilinen İngiliz Fabian Society Entelektüel Kulübü'nün aktif üyesiydi. Hitler'in kitaplarını yaktırmasına şaşmamak lazım. Wells'in 1920'de yazdığı The Outline of History, Tarihin Ana Hatları kitabını Atatürk Fransızca çevirisinden 1925'te okudu. Çok etkilendi. O döneme kadar okuduğu kitaplardan farklı bakıyordu tarihe Wells. Batı'yı birçok yönden eleştiren kitap onun emperyalist iktisadi karakterini ele alıyordu. Osmanlı'nın nasıl sömürüldüğünün tanığı Atatürk, emperyalizm konusuna duyarlıydı. Herkesin hemen kitabı okuması için eseri bölümlere ayırarak Fransızca bilen birkaç isme verdi. Tercüme edilen ilk iki cilt 1927'de, diğer üç cilt ise 1928'de yayımlandı. Tüm bu bilgileri şundan yazıyorum. Kemalizme saldıranlar bu topraklarda emperyalizmle mücadele edebilir mi? Edemez, pusulaları kırık çünkü. Emperyalizmin iktisadi yapısı kavranmadan ne ideoloji olur ne de siyaset yapılır. Kemalizme küfredenler, hakaret yağdıranlar tıpkı 1838 sürecindeki Osmanlı münevverleri gibi ekonomisiz politika yapıyor. Emperyalizmin ana karakterini unutturuyor. Ekonomik bağımsızlık olmadan milli egemenliğin sağlanamayacağının üstünü kapatıyorlar. Sadece teorik bilgi değil, Osmanlı'nın yakın tanığı Atatürk, iktisadi bağımsızlığın önemini yaşayarak kavrayan liderdi. Bir ülkenin maliyesi bağımsızlıktan yoksun olursa, o ülkenin tüm hayatının felce uğrayacağını bizzat gördü, yaşadı. Bu sebeple Atatürk daima denk bütçe sağlam para ilkesini temel ilke olarak benimsedi. Düşünebiliyor musunuz? Mithat Paşa'nın kurduğu Ziraat Bankası dışında Osmanlı'da tüm bankalar yabancıların elindeydi. Bugün İş Bankası'na göz dikenler, finans, döviz krizinin sebebi olanlar Atatürk'e dil uzatıyor, Lozan'ı beğenmiyorlar. Heyhat! Emperyalizm dünya tarihinde ilk nerede sorgulandı? tam bağımsızlığımızı kazandığımız Lozan görüşmelerinde Batı'nın kapitülasyonlar yoluyla elde ettiği siyasi, idari, mali, iktisadi, kültürel, dini tüm ayrıcalıklara Lozan'da son verdik. Emperyalizmi ağzından düşürmeyenler bu kavramı anlıyorlar mı şüpheliyim. İktidar, anti-emperyalist Atatürk'e saldıranlar ile yolunu ayırmazsa nasıl inandırıcı olabilir? Yolu ayırmaya yetecek bir ideolojik donanımları da yok maalesef. Beşinci bölüm, İslam sağcı mıdır? Bizde siyaset düşman yaratma algısı üzerine kurulu. Muhalif olmak düşmanlık ile, karşıt görüş mihrak ile eşdeğer görülüyor. Düşman inşa etme kavramını salt iktidar için söylemiyorum. Bu hoyrat tavır, kaba dil ve aşağılama üslubu muhalefete de bulaştı. Türk siyasetinin düşman ihtiyacı neden var? Husumet algısı yaratma ve kamplaştırma hangi ihtiyacı gideriyor? Açıklayayım. Kendine, partisine, görüşüne bağlılığı arttırmak için yapılıyor. Taraftarları arasında muhalif çıkmaması için dışarıda düşman var algısı yaratmak için yapılıyor. Karşıtını şeytanlaştırma, statükoyu koruyor. İktidarı, lideri ve partiyi idame ettirip gücün sürüp gitmesini sağlıyor. Bu politik kin ihtiyacının ülkeyi böldüğü görülmüyor mu? Dış mihrak aramaya ne gerek var? Bölücü terör örgütüne ne gerek var? Düşmanlaştırmaya gereksinim duyan siyaset anlayışı ülkemizi derinden böldü, bölüyor. Koltuğu bırakmamak veya koltuğa kavuşmak için ihtiyaç duyulan bu kötücül politik anlayışa karşı mücadele vermek gerekmiyor mu? Karşıtları barıştırmaya, uzlaştırmaya filan çalışmıyorum. Zaten bu kitabın konusu da bu değil. Siyasetin ve medyanın hem dilinin hem de tavrının akla mantığa uygun olması gerektiğini belirtiyorum. İki mahalle arasındaki düşmanlık hayal edilemeyecek kadar içgüdüsel tüm kötülükleri ortaya döküyor. İnsanlara sağduyuyu hatırlatmaya çabalıyorum. Sosyal psikolog Profesör Lee David Ross, Stanford Üniversitesi'nde yıllarca psikoloji üzerine çalıştı. Uzun süren gruplar arası çatışmaların psikolojik sebeplerini araştırdı. Barışın yoğun konuşulduğu 1990'ların ortasında Filistin ve İsrail'i kapsayan uyuşmazlık çözümündeki psikolojik engeller başlıklı bir deneysel çalışma yaptı. İsrailli deneklere gerçekte İsrail'e ait olan öneriyi Filistin'in çözüm önerisi diye sundu ve bu barış teklifini kabul eder misiniz diye sordu. İsrailli deneklerin büyük çoğunluğu hayır yanıtını verdi. Filistinli deneklere gerçekte Filistin'e ait olan öneriyi İsrail'in çözüm önerisi diye sunup aynı şeyi sordu. Bu kez Filistinliler hayır yanıtını verdiler. Her iki deney grubundaki çoğunluk önerilen çözüm teklifini içeriğiyle ilgilenmeden reddetti. İsrailli deneklerin aslında kendi taraflarının önerisi olan çözümü kabul etmemesinde Salt Filistin adının geçmesi yeterli oldu. Tersi Filistinli denekler için de geçerliydi. Her iki denek grubunun da ön yargı ile hareket etmesi akla Albert Einstein'ın o ünlü sözünü getiriyor. Bir ön yargıyı yok etmek atomu parçalamaktan daha zordur. Ön yargıyı parçalamak için önce hastalığı teşhis etmek gerekli. Ön yargılı olanların üç ilkesi var. Ben doğruyu bildiğimden oldukça eminim. Benim bildiklerimi bilen herkes aynı sonuca kesinlikle ulaşacaktır. Eğer benim bildiklerimi bilip benle aynı görüşte değillerse onlar ya mantıksızdır ya da yeterince zeki değillerdir. Ön yargı virüsünün hızla yayılmasına en son bizim seçim sürecinde tanık olduk. Önemli olan neyin gerçek olduğu değil, neyin gerçek olarak algılandığıydı. Kılıçdaroğlu kazanamaz diyenlere her şeyi bilen çevrelerin yapmadığı hakaret kalmadı. Hakikatin ölümüne sebep olan bu tehlikeli durum temelde toplumda tahribata yol açıyor. İnatçı hasımlık, düşmanlık yaratıyor. Gördük ki her mahalle tartışmasız kendini haklı, karşısındakini haksız görüyor. Sadece kendi görüşündeki yazarlar, gazeteciler doğruyu yazıyor. Diğerleri kasıtlı çarpıtma peşinde. Kutuplaşmaların, gerilimlerin, tek boyutlu anlatıların, kabullerin sebebi benzer. Grup içi aidiyetleri güçlendirerek tarafları keskinleştirmek, bölünmeyi arttırmak, çözümsüzlüğe yol açmak. Batı medyasında da kötü örneklerini görüyoruz. Kimi yayın organları Müslümanların hepsi terörist algısı yaratma peşinde. Bizde ise tüm Batı Haçlı seferberliği peşinde ön yargısı hakim. Tek yönlü anlatılar, ön yargılar, manipülasyonlar politik propagandanın payandası oldu. Barışmak için ilk yapılması gereken bu kısır döngüyle mücadele etmek. Barışa hizmet edecek tek olgu akılcı hareket edip ön yargıları parçalamak. Yazdıklarımla bunu kırmaya gayret ediyorum. Mesela İslam sağcı mı sorusu üzerinde ısrarla durdum. Çoğu kişi İslam sağcı mı üzerine tartışmayı gereksiz buluyor. Bu mudur şimdi meselemiz diyor. Tam da budur. Hastalığı teşhis etmek ve bunu iyileştirecek ilacı aramak uzlaşmanın ilk adımıdır. Soruna dair sebep-sonuç ilişkisini ideolojiden bağımsız düşünemezsiniz. Peki hangi ideoloji? Terim Fransız aydınlanmacı Antoine de Tracy tarafından 1796 yılında fikirler bilimi olarak kavramlaştırıldı. Halkın akıl dışılığına karşı rasyonel fikir sisteminin geliştirilmesini sağlamak. Burada isterseniz sizinle bir düşüncemi paylaşmak istiyorum. Kapitalizm, sosyalizm, liberalizm, faşizm gibi ideolojilerin gelip dayandığı temel Rönesans ve reform ile başlayan aklı yüceltici aydınlanma süreci olmuştur. Günümüze kadar devam eden bu tarihsel yolculuk değişmez kabul edilen varsayımlardan, ön yargılardan kurtulmayı ve bilgiye, bilime yönelik kabulü geliştirmeyi amaçladı. İnsanoğlunun hem düşüncesinde hem toplumsal yaşamında köklü değişimler yarattı. Bu noktada bir tartışma açmak istiyorum. İdeolojinin, liberal, sosyalist, faşist ve rejimin adına ne derseniz deyin, aydınlanma çağı insanoğluna cennet getirdi mi? Bu soruyu sormak bile bugün solda saldırıya uğramanıza sebep oluyor. Sol ilerici ise şüpheci olmak ve hakikatle yüzleşmek zorunda. Yaşanılan tüm siyasi, ekonomik, kültürel krizleri, savaşları tek müsebbibi olarak salt kapitalizmi görmek yanıltıcı olmaz mı? Dini dogma gören aydınlanmacılar aslında zamanla dogmaya dönüşen bir düşünceler dizini yaratmış olamaz mı? Aydınlanma paradigması içinde insanoğlunun siyasi, ekonomik, kültürel düşüncesi ve eylemi dönüp duruyor. Aynı şeyleri tekrar edip aynı duvara çarpıyoruz. İnsanoğlunun tarihsel hiçbir kazanımını reddetmiyorum. Ancak bitmez tükenmez sorunların ve krizlerin çözümüne dair ezberleri aşmak gerektiğini düşünüyorum. Debeleniyoruz. Usulde, temelde, ilkede hata yapan, esasta, özde hataya mahkumdur oysa. Sovyetler Birliği dağılırken rahmetli gazeteci Hasan Yalçın dedi ki, kafamızı duvara vuracağız, düşeceğiz ama kalkıp tekrar yürüyüşe devam edeceğiz. Bu yüksek iradeye itirazım sadece yola dair kuşkularım var. İnsanoğlunun iyi bir dünya yaratma hedefine saygı duyuyorum. Ancak diyorum ki, yol üzerinde de düşünmek gerekmiyor mu? Ya yol hep çıkmaza götürüyorsa bir şeyi eksik mi yapıyoruz? Bu tartışmaya neredeyse artık bir tür muhafazakarlığa dönüşen aydınlanma dayatmasıyla başlamak gerekmiyor mu? Nasıl Avrupa merkezli tarihçilik var ise kökünü Sokrates, Platon, Aristo gibi Yunan ve Cicero, Seneca gibi Roma'dan alan Avrupa merkezli bir aydınlanma felsefesi yok mu? Çin veya Hint felsefesi nerede? Hume, Descartes, Diderot, Leibniz, Kant, Rousseau, Locke, Spinoza, Voltaire vesaire biliyoruz. Meksikalı, İranlı, Arap kaç filozof okuduk? Tartışmıyoruz. Sanki hep aynı ezber cümleleri kuruyoruz. Bir şeyi abartmak için mutlaka başka bir şeyi küçültmeleri gerekiyor. Dönüşüm ile Kafka'nın samsası yapıldı günümüzde insanlık. Baş kaldırmayan, yaratıcı olmayan ve sadece hayatta kalma içgüdüsü ile yaşayan bir hamam böceği. Asıl virüs salgını bu. Asıl çip takmak bu. İnsanı samsaya dönüştürmek, yılgınlık, çaresizlik dayatılıyor insanoğluna ve ardından tüm ağır sorunların altından böyle kalkılacağına inanması isteniyor. Kaldıracın adına bilim diyorlar. bilim, kapitalizm ilişkisini sorgulayan, tartışan solcu var mı? Yapmayalım mı? Bilim denileni sorgulamayalım mı? Yöntemini, malzemesini, ekonomi politiğini sorgulamayalım mı? Tek yönlü hegemonyaya karşı asıl panzehir düşünmek ve sorgulamak değil midir? Ne yazık ki 12 Eylül darbesinin ürünü cahil ve yılgın yığınlarından destek buluyorlar. Benzetme yapmalıyım. Albert Camus'un Veba romanı 2. Dünya Savaşı'ndaki direnişle ilgili yazılmış en büyük eserlerden. Vebada savaştan bıkmış, erken yenilginin suçluluğu altında ezilmiş ve geleceğe kuşkuyla bakan bir nesil anlatılmakta. Bizim sol bugün budur, popüler kültürden kafasını kaldıramamaktadır. Bizim sol örneğin bilim yalanıyla kapitalizmin sömürü aracı haline dönüştürülmüş, tıbbın güvenilirliğini tartışmak zorunda. Bilimi kapitalizme esir düşmeni kılıfı yapan küresel sömürüyü görmek zorunda. Kendine aydın diyen biri bu yalan düzenini nasıl kabul eder? İnsanlığın ve doğanın sonunu hazırlayanlar insanlığın kurtarıcısı olabilir mi? Bilgiyi ve teoriyi ıskalamış, şiirle, türküyle ya da aile, akraba, mahalle aidiyetiyle solcu olanlar da elbet bir gün ikna olacak. Biliyorum, bu hiç kolay değil. Büyük İskender sonuçları hesap edilemez bir karar almak üzeredir. Geleceği haber veren bir büyücü kadından bahsederler. Hemen falcı kadını huzuruna çağırır. Kadın büyük bir ateş yakılmasını ve çıkan dumandan kitap okur gibi geleceği okuyacağını söyler. Ancak uyarısı vardır. İskender dumana dikkatlice bakarken ne olursa olsun aklına timsahın sol gözünü getirmeyecektir. Sağ gözünü getirebilir. Onun etkisi yoktur ama sol gözünü asla. İskender kızar. Timsah da nereden çıkmıştır? Ne alakası vardır timsahın sol gözünün? Kadın sihir böyle der. İskender vazgeçer. Bilir ki sizi bir şeyi düşünmekten kaçınmaya zorladıklarında o şeyden başkasını düşünemez olursunuz. Bizim sol düşünmeyi unuttu. Oysa düşünme öğrenilir. Felsefe fakiri bir toplumda teori üretilemez. Bu sebeple Türkiye'de insanın oluşma süreci çok yavaşladı. Bunu yıkmak zorundayız. 30. ayrımın sonu. Sayfa 252.